Kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı AB Grubu Adaylar İçin Genel Yetenek Genel Kültür, yayınlayan Karacan Yayınları, tarih İsmail Boyraz. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyoları'nda seslendirilmiştir. 21. kaset A yüzü, sayfa 661. 11. Türk ordusunun yenilmesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordularını Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekme kararı almasına sebep olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. Sakarya Savaşı. B. 1. İnönü Savaşı. C. 2. İnönü Savaşı. D. Büyük Taarruz. E. Afyon, Kütahya, Eskişehir Savaşları. Yanıt E. 12. Yunanlıların taarruz kabiliyeti aşağıdaki hangi savaşta sona erdirilmiştir? A. Sakarya Savaşı. B. 1. İnönü Savaşı. C. Kütahya-Eskişehir Savaşları. D. Büyük Taarruz. E. 2. İnönü Savaşı. Yanıt A. 13. Mustafa Kemal'e aşağıdaki hangi olayın sonucunda başkomutanlık yetkisi verilmiştir? A. 1. İnönü Savaşı. B. 2. İnönü Savaşı. C. Afyon-Eskişehir-Kütahya Savaşları. D. Sakarya Savaşı. E. Başkomutanlık Savaşı. Yanıt C. 14. Sakarya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri'nin barış önerilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle en iyi şekilde açıklanabilir? A. Laiklik. B. Devletçilik. C. Halkçılık. D. Bağımsızlık. E. Cumhuriyetçilik. Yanıt D. 15. Türk Kurtuluş Savaşı'nda 1. Ermenilere karşı kazanılan zafer sonucunda Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. 2. 1. İnönü Zaferi'nden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na çağrılmıştır. 3. 2. İnönü Zaferi'nden sonra İtalya Anadolu'yu terk etme kararı almıştır. 4. Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Türk topraklarından çekilmiştir. Yukarıda verilen açıklamalar Türk Kurtuluş Savaşı'nın hangi özelliğini ortaya koymaktadır? A. Barışçı bir politika izlenmediğinin. B. İtilaf devletlerinin barış yanlısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ise buna karşı çıktığının. C. Siyasi zaferlerini askeri zaferlerle kazandığını. D. Savaşmadan da zaferin kazanılabileceğini. E. Siyasi mücadelenin silahlı çatışmalara tercih edildiği. Yanıt C. 16. 1. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne saldırmasıyla gerçekleşti. 2. 1911'de İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasıyla Osmanlı Devleti topraklarını korumak için savaşa girdi. 3. Balkan Devletleri 1912'de Osmanlı Devleti'ne saldırınca Osmanlı Devleti yine topraklarını savunmak için savaşa girdi. Yukarıda verilenler ışığında Türk Kurtuluş Savaşı döneminde yapılan muharebelerden hangisinin çıkışı, başlaması? Bu savaşlara benzemez. A. 1. İnönü Savaşı. B. 2. İnönü Savaşı. C. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı. D. Sakarya Meydan Savaşı. E. Afyon, Kütahya ve Eskişehir Savaşları. Yanıt C. 17. Büyük Taarruz olarak adlandırılan Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması dış politikada önemli gelişmeler ortaya çıkardığı gibi iç politikada da önemli siyasi gelişmeler ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Büyük Taarruz ile ortaya çıkan bir iç siyasi gelişmedir? A. 1921 Anayasası'nın kabulü. B. Saltanatın kaldırılması. C. Halifeliğin kaldırılması. D. Tekalifi milli emirlerinin yayınlanması. E. Çok partili yaşama geçilmesi. Yanıt B. 18. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlara karşı düzenlenen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının gerçekleştirmeye çalıştığı amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Yunanlıların Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmalarını önlemek. B. Zaman kazanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının gereksinimini karşılamak. C. Yunan saldırı gücünü kırmak. D. Sakarya Irmağı'nı doğal sınır kabul ettirmek. E. Anadolu'dan Yunanlıları tamamen atmak. Yanıt E. Ünite ile ilgili tarama testi 3. 1. Aşağıdaki Türk Devleti'nin sınırları verilmiştir. Bunlardan hangisi Türk Devleti'nden önce Osmanlılar döneminde çizilen sınırdır? A. Sovyet sınırı. B. Yunan sınırı. C. Bulgar sınırı. D. Irak sınırı. E. Suriye sınırı. Yanıt C. 2. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal egemenliğe dayanması. 2. Bir ülkede iki ayrı hükümetin var olamayacağı. 3. Osmanlı hükümetinin de Lozan Konferansı'na çağrılması. 4. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması. Yukarıda belirtilen özellikler aşağıda verilen hangi gelişmeye neden olmuştur? A. Halifeliğin kaldırılması. B. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. C. Saltanatın kaldırılması. D. Yeni bir anayasa yapılması. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine. Yanıt C. 3. Sevr Antlaşması ile Doğu Anadolu'da kurulması tasarlanan devletler ikilisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Kürdistan, Ermenistan. B. Kürdistan, Irak. C. Ermenistan, Gürcistan. D. Hatay, Suriye. E. Kürdistan, Lazistan. Yanıt A. 4. Saltanatın kaldırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Monarşi sona ermiştir. B. Ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. C. Din işleri ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. D. Abdülmecit Efendi yeni padişah seçilmiştir. E. Osmanlı Devleti hukuksal olarak sona ermiştir. Yanıt D. 5. Türk Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşılmamıştır? A. Yunanistan. B. Ermenistan. C. Fransa. D. İngiltere. E. Sovyet Rusya. Yanıt E. 6. İtilaf Devletleri Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı Devleti ile değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile imzalamıştır. Burada aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz? A. Osmanlı Devleti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi uzlaştırmaya çalıştırmışlardır. B. Halifeliğin kaldırıldığını kabul etmişlerdir. C. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiği kabul etmişlerdir. D. Türk Devleti'nin rejimini belirlemişlerdir. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi denetimlerine almaya çalışmışlardır. Yanıt C. 7. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda Türkiye adına görüşmeleri yürüten yetkili aşağıdakilerden hangisidir? A. Rauf Orbay. B. Refet Bere. C. Mustafa Kemal. D. İsmet İnönü. E. A. Fuat Cebesoy. Yanıt D. 8. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan bir gelişme değildir? A. Laikliğe geçiş süreci başlamıştır. B. Egemenliğin halka ait olduğu kanıtlanmıştır. C. Meclis, halifelik ile saltanatı birbirinden ayırarak yeni bir halife seçmiştir. D. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığı sona ermiştir. E. Kabine sistemine geçiş sağlanmıştır. Yanıt E. 9. İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalayıp Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vererek Osmanlı Devleti'ni fiilen yok saymalarına rağmen Lozan görüşmelerine Osmanlı hükümetini de çağırmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul'u tekrar Osmanlı hükümetine iade etmek. B. İki hükümeti uzlaştırmak. C. Osmanlı hükümeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki görüş ayrılığından faydalanmak. D. Padişahlığın kaldırılmasını hızlandırmak. E. İmzalanan ateşkesi yürürlükten kaldırmak. Yanıt C. 10. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı ikili antlaşmalardan biri değildir? A. Gümrü Antlaşması. B. 1921 Ankara Antlaşması. C. Moskova Antlaşması. D. Mudanya Ateşkes Antlaşması. E. 1926 Ankara Antlaşması. Yanıt D. 11. Mondros Ateşkesi ile Sevr Antlaşması arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisiyle Lozan Antlaşması arasında kurulabilir? A. Ankara Antlaşması. B. Londra Konferansı. C. Moskova Antlaşması. D. Brest-Litovsk Antlaşması. E. Mudanya Antlaşması. Yanıt E. 12. Kurtuluş Savaşı'na son veren Mudanya Ateşkes Antlaşması aşağıdaki hangi gelişmenin sonunda imzalanmıştır? A. İtalya'nın Anadolu'yu terk etmesi. B. Fransa'nın Anadolu'dan çekilmesi. C. Başkomutanlık Savaşı ile Yunanlıların Anadolu'dan atılması. D. Sakarya Savaşı'nda Türk ordusunun galip gelmesi. E. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda Türk ordusunun yenilmesi. Yanıt C. 13. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin varlığına son verilmesine ortam hazırlamıştır? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmaları. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Lozan'a çağrılması. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Osmanlı Hükümeti'nin Londra Konferansı'na birlikte çağrılması. D. Osmanlı Devleti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalaması. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte Osmanlı Hükümeti'nin de Lozan Barış Görüşmelerine çağrılması. Yanıt E. 14. 1. İstanbul'un yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıldı. 2. İtilaf devletlerince Osmanlı Devleti'nin hukuksal varlığının ortadan kalktığı kabul edildi. 3. Doğu Trakya yeni Türk Devleti'ne geçti. Yukarıda belirtilen olaylar aşağıdaki hangi antlaşmanın sonucudur? A. Sevr Antlaşması. B. Mondros Ateşkes Antlaşması. C. Mudanya Ateşkes Antlaşması. D. Ankara Antlaşması. E. Moskova Antlaşması. Yanıt C. 15. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı tanınmıştır? A. Mondros Antlaşması. B. Sevr Antlaşması. C. Paris Antlaşması. D. Lozan Antlaşması. E. Moskova Antlaşması. Yanıt D. 16. Yeni Türk Devleti Lozan Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını dünya devletlerine kabul ettirmiştir. Fakat bazı konularda ödün vererek bu antlaşmayı imzalamıştır. Lozan Antlaşması'nda aşağıdaki hangi konuda Türkiye ödün vermemiştir? A. Azınlıklar. B. Musul sorunu. C. Dış borçlar. D. Boğazlar. E. 12 ada. Yanıt A. 17. Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye'nin lehine çözümlenmeyen konulardan hangileri daha sonra Türkiye'nin lehine çözümlenmiştir? A. Musul Boğazlar. B. Kapitülasyonlar Musul. C. 12 ada Yunan sınırı. D. Azınlıklar Osmanlı borçları. E. Boğazlar, Hatay. Yanıt E. 18. Lozan Barış Antlaşması'nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisini ifade edilebilir? A. Kapitülasyonlarının kaldırılmıştır. B. Boğazlarla ilgili bir komisyonun kurulmuştur. C. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarını ortaya çıkarmıştır. D. İngiltere'nin Orta Doğu politikalarının iflas etmesine neden olmuştur. E. Türk devletinin varlığının ve bağımsızlığının resmen tanınmıştır. Yanıt E. 19. Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan Barış Antlaşması'nda aşağıdaki hangi konuda itilaf devletlerinin müdahalesini kabul etmeyip bir antlaşma yapmamıştır? A. Boğazlar Komisyonu. B. Kapitülasyonlar. C. Osmanlı borçları. D. Yabancı okullar sorunu. E. Yunan sınırı. Yanıt B. 20. Lozan Barış görüşmelerine katılan Türk heyetine aşağıdakilerden hangisinde ödül vermemesi kesin olarak belirtilmemiştir? A. Musul sorunu. B. Ermeni sorunu. C. Nüfus değişimi. D. Askeri sınırlandırmalar. E. Kapitülasyonlar. Yanıt C. 21. Lozan Antlaşması'nda Türk devletinin sınırlarından hangisi çözümlenmemiş ve daha sonra İngiltere'de yapılan Ankara Antlaşması 1926 ile çözümlenmiştir? A. Sovyet sınırı. B. Suriye sınırı. C. Bulgaristan sınırı. D. Yunan sınırı. E. Irak sınırı. Yanıt E. 22. Lozan Barış Antlaşması'nın ulusal bağımsızlığımızı sınırlayıcı maddesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Türk-Yunan ilişkileri. B. Boğazlar sorunu. C. Kapitülasyonlar. D. Türkiye-Bulgaristan sınırı. E. Yabancı okulların denetimi. Yanıt B. 23. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki alanlardan hangisinde yaptığı düzenleme daha sonra değişikliğe uğratılmıştır? A. Türk-Yunan sınırı. B. Ege Adaları. C. Kapitülasyonlar. D. Savaş tazminatları. E. Boğazlar. Yanıt E. Bölüm 9. Cumhuriyet dönemi devrimleri, dış politika ve Atatürk ilkeleri. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 11 Ağustos 1923, 1 Ekim 1927. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yürütmesi, yasaları hem çıkarıp hem de uygulaması nedeniyle yıpranmıştır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri devrimleri gerçekleştirecek niteliğe sahip değildi. Bu nedenle devrimleri gerçekleştirecek yeni kadroların meclise girmesini sağlamak için 23 Nisan 1923'te seçimler yenilendi. 11 Ağustos 1923'te de 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi devrimleri gerçekleştiren meclistir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde siyasi partiler yoktur. Gruplar vardır. Mustafa Kemal bütün grupları birleştirmeye çalışmış, başaramayınca kendisi de Müdafaa-i Hukuk grubunu kurmuştur. Müdafaa-i Hukuk grubu sonradan Halk Fırkası'nı kurmuştur. Halk Fırkası yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisidir. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları. 23 Ağustos 1923'te Lozan Antlaşması'nı onayladı. İtilaf devletlerinin 2 Ekim'de İstanbul'u boşaltmasıyla 6 Ekim'de Türk ordusu İstanbul'a girdi. İstanbul'un alınması başkent sorununu ortaya çıkardı. Bazı milletvekilleri yeni Türk devletine Osmanlı'nın devamı gözüyle bakarak İstanbul'un başkent olarak kalmasını istediler. Ancak yeni Türk devletinin Osmanlı'nın devamlı olduğu izlenimini vermemek, Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'nda merkez olması ve meclisin Ankara'da toplanmış olması nedeniyle Ankara başkent ilan edildi. 13 Ekim 1923. Cumhuriyetin ilanı. 29 Ekim 1923. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vatanın kurtulmasına öncelik vermesi, bağımsızlığın sağlanmamış ve Osmanlı'nın yıkılmamış olması Cumhuriyet'in ilanını geciktirmişti. Fakat Osmanlı'nın yıkılması ve bağımsızlığının kazanılmasıyla Cumhuriyet'in ilanının önünde hiçbir engel kalmamıştı. Ayrıca meclis hükümeti sisteminin işleyemez hale gelmesi ve devrimlerin gerçekleşmesini engellemesi kabine sistemine geçmeyi zorunlu hale getirmişti. Devlet başkanının olmaması, rejim karşıtlarının halifeyi devlet başkanı gibi görmelerine neden oluyordu. 29 Ekim 1923'te 1921 Anayasası'nın ilk maddesine Türkiye devletinin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu eklendi. Böylece rejimin adı konmuş oldu. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilerek devlet başkanlığı sorunu çözümlendi. Böylece meclis başkanı ile başbakanlık ayrıldı oldu. Yasama ve yürütme ayrılmış oldu. Kabine sistemine geçildi. Not: Mustafa Kemal cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinden taviz vermemiştir. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Saltanatın kaldırılması ile halifeliğin halk nezdinde değerini koruması nedeniyle halifelik kaldırılmamıştır. Fakat cumhuriyetin ilan edilmesi ve devlet başkanının seçilmesine rağmen rejim karşıtları halifeyi devlet başkanı gibi görüyorlardı. Bu nedenle halifelik makamı rejim için tehlike oluşturmaya başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı ile halifeliğin misyonunun sona ermesi, halifelik makamının ulusal egemenlik anlayışına ters düşmesi ve çağdaşlaşmanın önünde engel olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924'te halifeliği kaldırmıştır. Sonuçları 1. Osmanlı ailesinin bütün bireyleri gelecekte saltanat ve halifelik iddiasında bulunmamaları için yurt dışına sürgün edildi. 2. Laikleşme yolunda önemli bir adım atıldı. 3. Aynı yasayla şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Bu da laikleşme yolunda önemli bir adımdır. Aynı gün erkan-ı harbiye nezareti, savaş başkanlığı kaldırıldı. Tevhid-i tedrisat kanunu çıkarıldı. 1924 Anayasası 21 Nisan 1924. 1921 Anayasası'nın devrimlerin önünde engel olması nedeniyle devrimlere olanak sağlayacak yeni bir anayasa yapılması gündeme geldi. 24 Anayasası yapıldı. Bu da devrimlerin gerçekleşmesini ortam hazırlamıştır. Bu anayasaya göre 1. Çok partili sisteme izin verilmiştir. 2. Kabine sistemine izin verilmiştir. 3. Ulusal egemenlik ilkesi benimsenmiştir. 4. Fransız ihtilalinin özgürlükçü yönü temel alınmıştır. 5. Halifeliğin kaldırılmasıyla halkın tepki göstermemesi için anayasaya devletin dini İslam'dır maddesi konmuştur. 6. İlk öğretimin zorunlu, parasız ve 5 yıl olduğu kabul edilmiştir. 7. Seçme ve seçilme hakkı yalnızca erkeklere verilmiştir. 8. Bu anayasa bazı değişikliklerle 1961'e kadar geçerli olmuştur. 9. 40 bin kişiye bir milletvekili seçme hakkı verilmiştir. Türkiye'nin laikleşme aşamaları 1. Saltanatın kaldırılması 1922. 2. Halifeliğin kaldırılması 1924. 3. Şer'i ve efkaf vekaletinin kaldırılması 1924. 4. Tevhid-i tedrisat kanunu 1924. 5. Medreselerin kapatılması 1925. 6. Marif Teşkilatı'nın Milli Eğitim Bakanlığı kurulması. 7. Kılık kıyafet şapka kanununun çıkartılması 1925. 8. Tekke ve zaviyelerin kapatılması 1925. 9. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 1926. 10. 24 Anayasası'nda yer alan devletin dini İslam'dır hükmünün anayasadan çıkarılması 1928. 11. bazı kişilerin giyilemeyeceğine dair laiklik maddesinin konulması. 1937. Not. Laiklik ilkesi 1937'de 1928 anayasasına dahil edilmiştir. Çok partili demokrasiye geçiş aşamaları. Çok partili sisteme geçmekteki asıl amaç halkın değişik eğilimleri ve düşüncelerinin meclise yansımasını sağlamak, hükümeti denetlemek ve demokrasiyi tam olarak yerleştirmektir. Bu ülkede demokrasinin olması için şu koşullar gereklidir. Tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, kişi haklarına saygı, düşünce özgürlüğü, kanun önünde eşitlik, örgütlenme hakkı, seçme ve seçilme hakkı, katılım ve çoğulculuk, çoğunluk kurallarına uyma, azınlık haklarına saygı. Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisi Halk Fırkası'dır. 9 Ağustos 1923'te kurulmuştur. Kurucusu ve başkanı Mustafa Kemal'dir. Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını alan parti 1935 aktif siyaset hayatını sürdürmüştür. 1950'ye kadar iktidarda kalmıştır. Atatürk'ü 6 ilkesini temel ilke olarak kabul etmiştir. Cumhuriyet dönemi devrimlerini gerçekleştiren partidir. Devletçilik ilkesini savunmaktadır. Ancak devletçilik özel sektöre karşı değildir. Özel sektörün elinde sermaye olmadığı için kabul edilen bir ekonomik politikadır. CHP'nin 1946'ya kadar tek partili sistemi uygulamasının nedenleri şunlardır. 1. Devrimlerin yerleşmesini sağlamak. 2. Halkın belli bir siyasal olgunluğa erişmesini beklemek. 3. Kalkınmayı hızlandırmak. 4. Ulusal birlik ve beraberliği sağlamak. Not. İlk çok partili seçim 1946'da gerçekleşti. CHP tekrar iktidara geldi. 1950'de CHP iktidarı kaybetti. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi. Saltanat ve hilafet yanları tarafından kurulmuştur. Kurucuları Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Rafet Bele, Ali Fuat Cebesoy gibi Kurtuluş Savaşı'nın ordu komutanlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Liberal ekonomiyi savunmuşlardır. Tutucu kesimin oyunu almak için dini kullanmışlardır. Not. Ordu komutanlarının bir muhalefet partisi kurması üzerine ordu mensuplarının siyasetle uğraşamayacağına yönelik bir kanun çıkarıldı. Böylece birçok milletvekili subaylıktan istifa etmiştir. Şeyh Said İsyanı 1925. Amacı Cumhuriyeti yıkmak, saltanatı, halifeliği ülke yönetiminin başına geçirmek ve etnik yapıya dayalı bir Kürt devleti kurmaktır. İsyanın nedenleri: Musul almak isteyen İngiltere'nin kışkırtması, rejimi değiştirmek isteyen terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kışkırtması. Bu isyan sırasında Fethi Okyar hükümetinin isyanı bastıramaması üzerine İsmet İnönü Başbakanlığa, Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığına atandı. Hükümet Tahrir-i Sükun yasasını çıkardı. Doğu ve Güneydoğu'da sıkı yönetim ilan edildi. İsyan bastırıldı. İsyanın sonuçları: 1. Hiyanet-i Vataniye Kanunu'na dayanarak Şeyh Said ve 49 arkadaşı idam edildi. 2. İsyanı destekleyen Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kapatıldı. Partinin yöneticilerinden bir kısmı tutuklandı, bir kısmı sürgün edildi. 3. Koşullar uygun olmadığı gerekçesiyle 1930'a kadar çok partili sisteme geçiş ertelenmiştir. 4. Musul'un kaybedilmesine neden oldu. Serbest Cumhuriyet Partisi 12 Ağustos 1930. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisidir. Kuruluş nedenleri: CHP hükümetini denetlemek, halkın değişik eğilimlerinin meclise temsil edilmesini sağlamak, 1929-1930 ekonomik bunalıma çözüm bulmak, devletçiliğe karşı liberal ekonomiyi savunmuştur. Ancak Atatürk'ün diğer ilkelerine, cumhuriyete ve devrimlere bağlıdır. Laikliğe karşı değildir. Kısa sürede partinin tüm il ve ilçe teşkilatları rejim karşıtlarının eline geçmiştir. Bu durumun parti ve ülke için tehlikeli olacağını gören partinin başkanı Fethi Okyar partiyi kapatmıştır. 18 Aralık 1930. Böylece 1946'ya kadar bir daha çok partili sisteme geçiş denemesi yaşanmamıştır. Menemen olayı 23 Aralık 1930. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kapatılmasına tepki gösteren şeriatçılar, Derviş Mehmet önderliğinde Cumhuriyet yönetimini yıkıp saltanat ve hilafete dayalı bir yönetim kurmak için isyan çıkarmışlardır. Cumhuriyet yönetimini yıkmaya yönelik ikinci isyandır. Not: bu isyanın çıkması Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kapatılmasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymuştur. İsyanı çıkaranlar yedek subay Kubile'yi katletmişlerdir. İsyan bastırıldı. İstiklal mahkemeleri tekrar kuruldu ve birçok kişi idam edildi. Bu isyanın ülkenin çok partili sisteme geçişe hazır olmadığını ortaya koymuştur. Cumhuriyet dönemi devrimleri. Hukukta laikleşme ve hukuk alanında yapılan devrimler. Amacı: 1. Hukukta var olan ikiliği ortadan kaldırma. 2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş, demokratik bir hukuk devleti haline getirmek. 3. Osmanlılara şer'i mahkemeler, modern mahkemeler, azınlıklar için karma mahkemeler ve yabancıların kendi konsolosluk mahkemeleri vardı. Bu durum hukukta ikiliğe neden olmaktaydı. Ayrıca mecelle kadın ile erkek arasında eşitsizlik yaratmış, kadına hiçbir hak tanınmamıştı. Mecelle Hanefi mezhebinin dini kurallarını temel almış, toplum içinde dinsel ve mezhepsel ayrım yaratmıştı. Bu nedenle 1926'da İsviçre Medeni Kanunu, çağdaş hukuk, temel alınarak Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926. Bu kanun ile 1. Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı. 2. Tanık olmada eşitlik. 3. Miras hakkı. 4. Resmi nikah hakkı tanındı. 5. Tek eşli evlilik zorunluluğu getirildi. 6. Dinsel ve mezhepsel ayrımlara son verildi. 7. Kadın mahkemeleri kaldırıldı. 8. Patrikhanelerin ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkisi ellerinden alındı. Yorum: böylece azınlıklarda Türk Medeni Kanunu'na tabi olmaya başlamıştır. 9. Mecelle gerek geçersiz sayıldı. Sonuçları: 1. Hukuk birliği sağlandı. 2. Hukuk sistemi çağdaş hale getirildi. 3. Avrupalıların konsolosluklar aracılığıyla Türkiye'nin iç işlerine karışmaları önlendi. Not: Medeni Kanun'dan sonra çağdaş Avrupa hukuku örnek alınarak Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve Ceza Kanunu da yenilendi. Önemi: 1. Medeni Kanun'la Türkiye'deki kadınlar sosyal ve ekonomik haklar bakımından erkeklerle eşit haklara sahip olmuştur. Not: Medeni Kanun ile kadınlara siyasal haklar tanınmamıştır. 2. Erkeğin aile kurumunun üzerindeki ayrıcalıklarına son verilmiştir. Kadınlara siyasal hakların verilmesi. Kadınlara: 1930'da belediye seçimlerine katılma. 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma. 1934'te milletvekili seçilme hakkı tanındı. Yorum: böylece Türk kadınları siyasal haklarına kavuştular. Türkiye'deki kadınlar siyasal haklarını seçilme. Birçok Avrupa ülkesinin kadınlarından daha önce kazandıkları halde sosyal haklarını onlara göre daha geç kazandılar. Sosyal alanda yapılan devrimler. 1. Toplumsal alanda yapılan devrimler. A. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması 1925. Cumhuriyet karşıtı kişilerin örgütlendiği kurumlar haline geldiği için kapatılmışlardır. Böylece rejim karşıtlarının örgütlenmesinin önüne geçilmiştir. Aynı yasayla şeyhlik, dervişlik, dedelik yasaklanmıştır. B. Kılık kıyafet yasası, şapka kanunu 1925. Dini görünümlü fes, kalpak, sarık vesaire giysiler yasaklanmıştır. 1935 yılında din adamlarının da ibadethaneler dışında dini kıyafetlerle gezmeleri yasaklanmıştır. 2. Avrupa ile olan ilişkileri düzenlemek için yapılan devrimler. A. Miladi takvim 1 Ocak 1926, Avrupa ile siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerimizi düzenlemek için kabul edilmiştir. B. Uluslararası sağlık sisteminin kabulü. 1 Ocak 1926. C. Yeni rakamların ve alfabenin kabulü. 1928. C. Uluslararası ölçü ve tartı sistemlerinin kabulü. 1925. Not. Avrupa ile ticari ilişkiler kolaylaştırılmıştır. D. Hafta sonu tatilinin cumartesi pazar günleri olarak belirlenmesi. 1935. Yorum. Bu yenilikler medeniyetçilik ve çağdaşlaşmaya yönelik olup inkılapçılık ilkesini gerçekleştirmeye yöneliktir. 3. Soyadı Kanunu. 1934. Amaç. Resmi yazışmalardaki ve toplumsal ilişkilerdeki karışıklıkları ortadan kaldırmaktır. Ayrıca halk arasındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Ailelerin soyluluk ünvanları kaldırılmıştır. Yorum. Atatürk ilkelerinden halkçılığı sağlamaya yöneliktir. Eğitim ve kültür alanındaki devrimler. Eğitim alanında şu devrimler yapılmıştır. 1. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü. 2. Medreselerin kapatılması. 3. Latin alfabesinin kabulü. 4. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. 5. Türk Din Kurumu'nun kurulması. 1. Tevhid-i Tedrisat, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi. Kanunu. 3 Mart 1924. Osmanlılar döneminde medreselerde din eğitimi verilmekteydi. Tanzimattan itibaren birçok yeni okul açılmış ve pozitif bilimlere ağırlık verilmiştir. Yabancı okullar ve azınlık okulları kendi kültürlerine göre kendi dillerinde eğitim yapıyorlardı. Bu nedenle eğitim birliği yoktu. Bu kanunun amacı eğitim birliğini sağlamak, eğitimi daha çağdaş ve bilimsel hale getirmekti. Bu kanunla 1. Bütün okullar Maarif Teşkilatı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Böylece eğitim birliği sağlandı. 2. Medreseler kapatıldı. Eğitimdeki ikiliğe son verildi. 3. Dinsel ve ümmetçi eğitim anlayışına son verildi. 4. Eğitim ve öğretim daha çağdaş, bilimsel ve ulusal bir yapıya kavuşturuldu. 5. Eğitim programları yenilendi. 6. İlk öğretimin zorunlu 5 yıl ve parasız olduğu benimsendi. Yorum. Bu kanun eğitimde laikleşmenin, çağdaşlaşmanın ve ulusal eğitimin başlangıcı oluşturur. 2. Harf devrimi. Arapçanın Türk dilinin fonetik yapısına uygun olmaması ve okuma yazmanın zor olması nedeniyle çağdaş ülkelerin kullandığı Latin alfabesi kabul edilmiştir. Böylece 1. Okuma yazma kolaylaştı. 2. Millet mektepleri açıldı. Yurtta eğitim seferberliği başladı. Böylece okur yazar sayısı kısa sürede arttı. Not. Bu devrim çağdaşlaşmaya yöneliktir. 3. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. 1931. Türk tarihinin Osmanlılardan önceki dönemini aydınlatmak, Türk halkının milli bilincini geliştirmek için kurulmuştur. Yorum. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, milliyetçilik, ulusçuluk, düşüncesini geliştirmeyi amaçlamıştır. 4. Türk Din Kurumu'nun kurulması. 1932. Amaç, Türk dilini yabancı kelimelerden arındırmak ve Türk dilini bilim dili haline getirmektir. Böylece konuşma diliyle yazım dili arasındaki kargaşaya son verilmesi amaçlandı. Türk Din Kurumu'nun kurulmasıyla Türk kültürünün daha doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması sağlandı. Yorum. Atatürk ilkelerinden milliyetçiliği, ulusçuluğu geliştirmeye yönelik gerçekleştirilmiş bir yeniliktir. Türkiye'nin ekonomik politikası. 1920-23 yılları arası ekonomik politika. Savaşın sürmesi nedeniyle 1920-1923 yılları arasında en çok ulusal savunmaya para ayrılmıştır. Eğitim, sanayi, tarım ve sağlığa daha az para harcanmıştır. İzmir İktisat Kongresi. 19 Şubat 1923. Siyasi bağımsızlıkla birlikte ekonomik bağımsızlığın sağlanması ve ulusal ekonominin kurulması için bazı kararlar alınmıştır. Buna Misak-ı İktisadi, Ulusal Ekonomi Andı denir. Amaç, ülkenin kendi iç dinamikleriyle kendisine yetmesini sağlamak. Ulusal ve tam bağımsız, ekonomik ve sosyal açıdan bir ülkeye sahip olmasıdır. Buna göre 1. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi sektörüne ağırlık verilecek. 2. Yabancıların kurduğu tekerlerden kaçınılacak. 3. Önemli bazı yabancı işletmeler millileştirilecektir. 4. Demiryolu yapımına ağırlık verilecek. 5. Gümrüklerimiz sanayicilerimizi koruyacak şekilde yeniden düzenlenecek. 6. Özel sektör yatırım yapması için teşvik edilecek. 7. İşçilere sendika kurma hakkı tanınacak. 8. Vergi ve toprak reformu yapılacak. Not: İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda Lozan Antlaşması ve kapitülasyonlar kaldırılarak ekonomik bağımsızlığı sağlama yolunda ilk adım atılmıştır. Ayrıca Viyana Umumi'nin kaldırılması, daha sonra kabotaj yasasının çıkarılması, ayrıca yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi, MTA'nın kurulması ekonomik bağımsızlığın sağlanmasına yöneliktir. 1923-1933 yılları arası ekonomik politika. Bu dönemde devlet öncelikle özel sektörün yatırım yapması için özel sektörü desteklemiş, teşvikler uygulamıştır. Özel sektöre kredi sağlamak için İş Bankası kurulmuştur. 1927'de Teşvik-i Sanayi Yasası çıkarıldı. Ancak özel sektörün elinde sermaye olmadığı için yeterli yatırım yapılamadı. Bu nedenle bu dönemde halkın ihtiyacı olan temel tüketim maddeleri devlet tarafından üretildi. Tarımı geliştirmeye yönelik çalışmalar. 1. Köylü üzerinde yük oluşturan aşar vergisi kaldırıldı. 1925. Halkçılık. Ayrıca köylüye kredi vermek için tarım kredi kooperatifleri kuruldu. 2. Türkiye Ziraat Donatım Kurumu kuruldu. 3. Tarımsal alanda araştırma yapmak için Ziraat Enstitüsü ve Ziraat Fakültesi kuruldu. 4. Köylüye düşük ücretlerle traktör dağıtıldı. Örnek üretim çiftlikleri kuruldu. 1933 sonrası ekonomik politika. Teşvik-i Sanayi Kanunu'ndan beklenen hedefe ulaşılamaması, yani özel sektörün yatırım yapamaması nedeniyle devlet yatırımları 1933'ten sonra planlamak zorunda kaldı. 1933'te 1. 5 yıllık kalkınma planı hazırlandı. Böylece devletçilik ortaya çıktı. Bunun sonucunda Sümerbank, Şeker Fabrikası, Etibank, MTA, Devlet Demiryolları, PTT, TPAO, TMO, Şekerbank, Çubuk Barajı, Karabük Demir Çelik Fabrikası gibi devlet işletmeleri, kitler ortaya çıkmıştır. Not: Türkiye'de devletçilik politikası özel sektöre karşı olmamıştır. Cumhuriyet dönemi iç politika. Türk gençliğinde milli bilincin geliştiğini gören iki olay. Vagonli olayı. Vagonli isimli bir Fransız şirketinin Türkiye'deki bürolarında Fransızca konuşma zorunlu olması bir dönem sonra Türk halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Bir gün Vagonli şirketinde bir memur Türkçe konuşunca şirket müdürü kendisine hakaret etmiş ve cezalandırmıştır. Bu olay duyulduğunda İstanbul'da üniversite ve yüksekokullar gençliği büyük tepki göstermiştir. Vagonli şirketi önünde gösteri yapan gençler şirkette bulunan Atatürk resmini alarak halk evine teslim etmişlerdir. 25 Şubat 1933. Not: Bu durum Türk ulusunun diline sahip çıkmaya başladığını göstermesi bakımından çok önemlidir. Razgat olayı 1933. Bulgaristan'da Türklerin mezarlıklarının yağmalanması üzerine Türk gençliği olayı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde protesto gösterisiyle kınamıştır. Türk gençleri İstanbul'daki Bulgar mezarlığına siyah çelenk bırakarak olaya tepkilerini ortaya koymuşlardır. Atatürk'ün ikinci suikast girişimi 1935. Düzenli ordunun kurulması esnasında milli mücadele ile yollarını ayıran, hatta Yunanistan'a kaçarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordularına karşı çıkan Çerkes Ethem tarafından düzenlenmiştir. Nitekim 1935 Ekim başlarında Çerkes Ethem ile kardeşi Mustafa Kemal Atatürk'e suikast düzenlemek amacıyla yetiştirdikleri 5 kişiyi gizlice yurda sokmuşlardır. Fakat bu kişilerden biri güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanınca olay önlenmiştir. Olayın duyurması üzerine İstanbul'da üniversite gençliği 21 Ekim 1935'te olayı kınamak üzere büyük bir gösteri yapmıştır. Not: bu olay Türk milletinin Mustafa Kemal'e ne kadar yürekten bağlı olduğunu ve lider olarak benimsediğini gösterir. Bursa olayı 1 Şubat 1933. Mustafa Kemal Türkçe'ye büyük önem vermiş ve 1930 yılından başlayarak Türkçe'yi tam bir bilim ve kültür dili haline getirme çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu çalışmalardan biri de Müslümanları ibadete çağıran ezanı anlamını bozmadan Türkçe'ye çevirmektir. Bursa Ulu Camii'nde Türkçe ezan okunması ve kamet getirilmesi üzerine 1 Şubat 1933'te bazı gerici gruplar olay çıkarmışlardır. Halka "dinini seven bizimle gelsin" çığırtkanlığı yapmışlardır. Ne var ki halk bu gruba uymamıştır. Önce Efkaf Müdürlüğü'ne, oradan da vilayet konağına yürüyen grubun elebaşları güvenlik görevlileri tarafından yakalanmış ve adalete teslim edilmişlerdir. Böylece olay büyümeden önlenmiştir. Tunceli olayları. 1937 ihbarında Cumhuriyet Hükümeti Tunceli'ye yol, okul ve karakol yapımı gibi imar faaliyetlerine başlanmıştır. Bölgede bulunan bazı aşiret reisleri bu hareketleri kendi çıkarları doğrultusunda beğenmedikleri için aynı sıralarda hükümet kuvvetlerine karşı ayaklanmışlardır. Bunun üzerine hükümet kanunlara karşı gelenlere yönelik gerekli tedbirler almıştır. Bu olay üzerine Atatürk, "Doğu Anadolu'yu dolaşmış, böyle olayların bir daha olmaması için gereken önlemler üzerinde durmuştur. Bundan sonra böyle olaylar görülmemiştir." Cumhuriyet dönemi dış politika. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikadaki temel ilkesi, yurtta barış, dünyada barıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'ten sonra dış sorunlarını barışçı yollarla çözmeye çalışmış ve bağımsızlığı korumayı temel ilke kabul etmiştir. 1. Yabancı okullar sorunu. Yabancı devletlerin bütün müdahalesine rağmen Türkiye yabancı okulların yönetimi konusunda ödün vermedi. Yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kültür derslerinin de Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması kararlaştırıldı. Buna uymayanların kapatılması kararı alındı. 1925. Yorum: yeni Türk devletinin Cumhuriyet'ten sonra dış politikadaki ilk başarısıdır. Bağımsızlığından taviz vermeden çözmüştür. 21. kasetin A yüzü burada bitti, devamı B yüzünde. Sayfa 673.